Ayrım 21, şairin romanı Murat Han Mungan, sayfa 225. Unuttunuz mu, tabiatın başını kadınlar bekler. Otlardan, köklerden, çiçek ve bitkilerden söz ediyoruz değil mi? Hem söyler misiniz bana, benim gibi bir kadına gençlik dağlarının eteklerinde değil de nerede rastlayacaktınız? Sonra gülerek cebinden susam ve cerese otuyla kavrulmuş bir avuç tahıl ve tohum tanesi çıkarıp aralarında pay ediyor. Anlattıklarına bakılırsa kadim bilgilerle donanmış, otların, bitkilerin, tohumların dilinden anlayan bir otacıymış. Adı Sahremina'ymış. 100 yaşını çoktan devirdiği halde hala dağlardaymış. Civardan topladıklarını kuşağındaki farklı torbalara tek tek özenle yerleştirirken, buradaki bitki örtüsünün çeşitliliğinden, her mevsimin otunun, çiçeğinin, bitkisinin ne denli farklı olduğundan söz ediyor. Çenesiyle gösterir gibi geniş bir baş hareketiyle çevreyi tarayıp, otu, çiçeği, bitkisi, ağacı bunca konuşkan olan tabiatın, kendisini nasıl bu kadar dilsiz olabildiğine duyduğu şaşkınlığı yıllardır yenemediğini söylüyor. Kendince yüklü kıymet biçti bu sözü, daha önceleri başkalarına da yüzlerce kez söylemiş olduğu belli. Ama her seferinde tazelenmiş bir hayranlıkla bunu yeniden dillendirmekten keyif aldığı anlaşılıyor. Ben de yanınıza varana dek fark etmemiştim varlığınızı, diyor Bendaga. Anlaşılan siz de saklanmayı iyi bilenlerdensiniz. Bendag geçmişte bir gönül ilişkisi yaşadı. Şimdi ise aklında yalnızca gülüşü, uzun ve gür saçları kalmış bir kadının kendini o kadar saklamışsın ki bazen hayatta olduğun bile belli olmuyor dediğini hatırlıyor. Gülümsemişti o zaman. Şimdi ise başka gülümsüyor. Çocukken yeni tanıdığım insanlara dilsiz numarası yapmayı severdim, diyor Bendag. Foyam ortaya çıkana kadar başarıyla sürdürürdüm bu oyunu. Dilsiz olmak hoşuma giderdi. Dilsizliğin yoksunluğunu canlandırdım. Sahip olduğum dilin içten içe sevincini yaşayarak. Taklit ettiğim dilsizliğe güç ve enerji katardı bu sevinç. Daha doğrusu başkası olmak hoşuma giderdi. Çocukken bile kendimi uzun zaman gizlemeyi becerdiğim olmuştur. Kendinizden bu kadar mı kaçmak istiyorsunuz, diyor Sahremina. Sonra iki elini başına götürüp bir düzine koymak ister gibi değil de havalandırır gibi çalılığa dönmüş saçlarını karıştırıyor. Yolunun bundan sonrasını soran Sahremina'ya Odragant'taki 13 dolunaylı yıl şenliklerini yetişmek istediğini söylüyor Bendag. Eski bir anının birden parlayan sevinciyle yıllar önce ilk kez çağlayan gümüşü yılında gitmiştim ben de, diyor Sahremina. Sesi hatırladıklarının gücüyle sızlıyormuş gibi. Eski takvimlerde yılların adı vardı. Her yıla ayrı bir ad verilirdi. Ne güzeldi yılların adı. Ay bükülmesi yılında doğanlar zamanda sıçramayı bilirler denirdi. Başak dalgını yılında doğanların sabrında hayatı iyileştirme gücü vardır denirdi. Sonra kocam uçsuz akşam solgunluğu yılında ansızın ölüp gitti. Benliğine yerleşmeye çalışan bir hüznü kovalar gibi elini toprağa sertçe vurarak, ölmenin en iyi yanı ne biliyor musunuz, diyor Sahremina. Sesine başka cins bir heves gelmiş şimdi. Kemiklerimiz dinlenir en azından. Yaşam boyu bizi ve dertlerimizi taşımış olan kemiklerimiz. Her ne kadar dağ eteklerine doğru indikçe incelmeye başlasa da belli bir yoğunluğu koruyor, siz tamamen çözülüp uçmuyor. Artık eskisi gibi güçlü olmadığını, örneğin sizde soluk almakta zorlanmaya başladığını anlatıyor Sahremina. Siz güzeldir gene de, siz havanın şiiridir değil mi, diyor ardından gündelik şeylerden söz etmenin rahatlığıyla, geyiklerin kurutulmuş erbezlerinden, yabani üvey salkımları arasında saklanmış yarasa tılsımlarından, tabiatın sonsuz yardımlarından dem vuruyor. Bendag yeni öğrendiği kasık bağı otu, et kesen ipi gibi bitki adlarını ve ilk kez bu hoş sohbet kadının ağzından duyduğu birkaç atasözünü, kurdun dişini kan kamaştırır gibi yöresel deyişleri keyifle kaydediyor defterine. Civardaki gençleştirme çiftliklerinin, sağlık yurtlarının çoğunun otları, bitkileri, tozları, merhemleri, macunları kendisinden aldığını söyleyen Sahremina, onu yukarılarda bir yer işaret ederek göstermeye çalıştığı köyüne davet ediyorsa da Bendag, yüksek yaylalardaki o köye tırmanmanın kendisine hayli zaman kaybettireceğinden, seher kuşlarının gün doğumu ötüşlerini dinlemek için Lhasa düzlüklerine yetişmesi gerektiğinden dem vurarak bu nazik daveti geri çeviriyor. Bu söz üzerine hoşnutlukla gülümseyen Sahremina, işte tam benim anlayabileceğim bir gerekçe, diyor. Tabiat çağırdığında herkes susmalı. Çıkınından çıkardığı çuha çiçeği ve söğüt kabuğundan yaptığını söyledi merhemden veriyor ona. bu her şeye iyi gelir diyor. Ardından yol yorgunluğunu ve baş ağrısını almaya birebir olduğunu söyledi. Çeşitli otlardan karılmış bir toprak macun yutturuyor ona. Az sonra yaşından beklenmeyen bir çeviklikle yerinden kalkıp dostça esenliyor Bendak'ı, ayrılıyor. Bendak, Sahramina'nın köyüne gitmek için ağır ağır tırmanmaya başladığı patika yolda arkasından baka kalmışken, Sahramina aniden ardına dönerek, "Hangi yıl doğduğunu bilmiyorum ama sakın hemen ölmeyi düşünme," diyor Bendak'a. "Unutma, gençlik dağlarından bir daha geçiyorsun, hem de Hakan'ın susmamış seni." Büyülü bir buyruk almışçasına o an doğduğu topraklara vardığında ölmeye yatmak istemediğini anlıyor Bendak. Neredeyse öncesiz bir bilgiyle güneşin günü orta yerinden bir bıçakla kesmesi gibi anlıyor bunu. Daha doğrusu bir süredir kendi biliyormuş da kavraması için ona birini yüksek sesle söylemesi gerekiyormuş gibi anlıyor. Orada gençlik dağlarının eteklerinde kendisini ölmekten vazgeçirten şeyin ne olduğunu tam olarak bilmese de yolun bundan sonrasının anlamının tamamen değiştiğini artık biliyor. Ağzında toprağı yeniden dirilten tohum tadıyla yola düşüyor. Karşısına çıkan küçük şirin bir bağ köyünün konuk evinin avlusundaki incir ve musarama ağacının dinlendirici gölgesine soluklanıp sundukları haşhaşlı ve kuru üzümlü çörekle karnını doyurup buz gibi bir testi yoga sua ile serinleyip yere serdikleri solmuş desenlerini uyku cini motiflerinin kim bilir kaç zaman rüyasını gördüğü bir serkuva kilimi üzerinde kısa ama derin bir uyku çekiyor. Bu mola yolunun geri kalanı için tazelenmiş bir güç veriyor ona. Gözlerini açtığında yolu birdenbire kısalmış gibi gelmişti. Her iyi uyunmuş uykudan sonra böyle olurdu ya da bu kez uzandığı kilimde dizlerini başını koyup uyuduğu uyku cinlerinin marifeti olmalıydı bu. Ona kendi uykularının benzersiz huzurunu armağan etmişlerdi. Eskiden çok rüya görürdü. Rüya yorgunu gözlerinin artık çoraklaştığını düşünüyordu. Eskiden yalnızca derin uykularda değil, arada bir kestirmek için öylesine uzanıverdi, kısa mola uykularında bile uzun, ayrıntılı, hatta temel imgeleri değişmeden kendini hep aynı biçimde yineleyen zengin rüyalar görürdü. Rüyamda önce uzun bir süre kuyunun yer aldığı tepenin çevresinde kararsız adımlarla dönüp duruyorum. Hatta özellikle uzağından geçiriyorum. Yolculuğumun başından beri ona doğru olduğunu bildiğim halde güya oradan geçiyormuş, hatta onun farkında değilmişim, önemsemiyormuşum gibi yapıyorum. Sonra birdenbire kararlı adımlarla ona yöneldiğimde bu kez de tepeye çıkan yolu bir türlü bulamıyorum. Bir kuyunun içinden çıkmışçasına beni sırılsıklam ter içinde bırakan nice çabalamadan sonra nihayet şairin kuyusunun başına varmayı başardığımda bu kez de sesim çıkmıyor. Ağzımı her açışımda sözcükler güneşte kalmış kağıtlar gibi ağarıp, uğursuz kuşlar gibi ürküyle kanatlanıp benden uzağa uçuyorlar. Onların bir daha hiç dönmeyeceklerini, beni sonsuza dek terk ettiklerini bilmenin kederiyle arkalarından baka kalıyorum. Sesler ve sözcükler, öksüz ve yetim bırakarak beni, sesimi, içimi birer birer terk ediyorlar. Onları geri çağırmak için ağzımı her açışımda bu kez geri kalan sözcükler de uçmaya başlıyor. Her konuşma çabam, her ağzımı açma gayretim kayıplarımı çoğaltıyor yalnızca, sesimi yoksullaştırıyor. Bunun üzerine suyun içinde nefesim tutar gibi ağzımı sımsıkı kapalı tutmaya, içimde kaç sözcük kaldığını hesap etmeye çalışıyorum. Soluğum kesilecekmiş gibi olduğu halde ben içimin tükenip tükenmediğimi, sesimin nereye gittiğini, sözcüklerin nereye uçtuğunu merak ediyorum. Ağzımı her açışımda kanatlanıp giden sözcüklerin arkalarında bıraktığı boşluğu, hayatımın geri kalanında neyle dolduracağımı merak ederek kederleniyorum. Bununla da bitmiyor. Bir süre sonra yitirdiğim her sözcüğün yer küredeki karşılığının da silindiğini ya da benim artık onları görmemeye başladığımı fark ediyorum. Örneğin tepe sözcüğü ağzından uçup bir tepenin ardında kaybolduğunda tepeyi de görmemeye başlıyorum artık. Ağaç sözcüğünü yitirdikten sonra yolumun üstündeki tek ağaçlar da siste yutulmuş gibi görünmez oluyorlar. Böyle böyle yeryüzü gitgide azalıyor, eksiliyor, ıssızlaşıyor, uçsuzlaşan bir boşlukta kaybolmaya doğru gidiyor. Ben gitgide daha çok korkuyorum. Bu kez bilerek çöl diyorum. Çöl zaten boştur, nereye kaybolabilir ki diyorum gene içimden. Ağzımdan çıkan çöl sözcüğü çölde bir seraba karışıp kaybolduktan sonra geriye bu kez de ancak körlerin görebileceği bir beyazlık kalıyor. Kalın, tok, koyu bir beyazlık. Kör değilseniz bile kör edici bir beyazlık kaplıyor bütün ufkumuzu. Bir boşluk sandığımız çölün aslında bir hacmi, bir yoğunluğu olduğunu böyle anlıyorum. Sonunda bu beyazlığın acıtıcı körlüğüne daha fazla dayanamayıp uyanıyorum. Gözlerimi sımsıkı yumduğum rüyadan. Yatağımda doğrulur doğrulmaz bir hummaya tutulmuş gibi öne arkaya salınarak adımı sayıklıyorum yüksek sesle. Bakıyorum hiçbir yere gitmemişim. Orada öyle duruyorum. Adım tutuyor beni. Ben benden. Kaybolmamışım. Kim bilir belki de o gün karar verdim bundan böyle adımı insanlardan saklamayı. Sözünün burasında, peki bu rüyada sizi en çok korkutan neydi demişti kuyu Hera. Şairliğimden hiç kuşkuya düşmedim. Daha ilk gittiğimde şairin kuyusu bana sesimi vermişti. Korkusunu hiç çekmedim. Buna karşın toyluk kabuslarımın başçası şairin kuyusuna ilişkin ara ara kendini tekrar eden bu kara rüyalardı işte. Sesini verip adını onamış bile olsa her şairin korkulu gündüz rüyası olmayı sürdürür şairin kuyusu. Ama bu korku her şairin gece rüyasında şairane göre kılık değiştirir, farklı görülür. Ben şiirle içime seslendim hep. Korkularıma seslendim. Bu rüyalarda gördüm. Her ne kadar şairin kuyusu idiyse de ben hep kendi kuyumdan korktum. Peki çok rüya görür müsünüz diye sormuştu kuyu Hera. Uykuda gördüklerimden çok daha fazla rüyam vardır benim diye yanıtlamıştı o zaman Bendak. Şimdi düşünüyordu da belki insanın ömrünü uzatan rüyalarının çokluğuydu. Yıllar önce yolu Aoiye'ye düştüğünde bir sohbet sırasında kendisi rüyalarla ilgili soru soran Winmoklu kuyu Hera'yı böyle yanıtlamıştı. Uzun bir süredir artık rüya görmediği, yalnızca gördüğü rüyaları anımsadığı, bedeninin ve ruhunun denizle kara arasına sıkıştığı şu son dönemde bir zamanlar rüyaları hakkında söylediklerini anımsıyor, gözlerini ovuşturuyor. Sonra yetinmeyip gördüklerini yenilemek istercesine bir kez daha ovuşturuyor. Karada gördüğü rüyalarla denizde gördüğü rüyaları karşılaştırıyor. Bir rüya gibi açık deniz. Orada gözlerinde duruyor. Gördüklerimizi unuturuz belki ama gözlerimiz hiçbir yere gitmez. Yıllar sonra onun hatırladıklarıyla bizim hatırladıklarımız bazen aynı bile olmaz. Göz sadece o an yanıltmaz, bazen yıllar sonra da yanıltabilir insanı. Kara akik deniz kabukları, tuz ve zift satan, su mermeri, fil dişi, abanoz taşıyan gemilerde çalışmıştı yıllarca. Tahtaları yılların suyunu emip ağırlaşmış, manevra kabiliyetini çoktan yitirmiş eski köhne gemilerde canını kaybetmek pahasına uzak ve derin sulara açılmışlığı vardı. Açık deniz gemicilerinden uzak ve derin sulara açılmışlığı öğrendiğini düşünüyordu şimdi. Tahtaların yılların suyunu emip ağırlaşmış, manevra kabiliyetini çoktan yitirmiş eski köhne gemilerde canını kaybetmek pahasına uzak ve derin sulara açılmışlığı vardı. Açık deniz gemicilerinden ne çok şey öğrendiğini düşünüyor şimdi. Gemicilerin bildiği hayat başka türlü bir hayattı. Bunu insan karada, fırtınalı kış akşamlarının fener ışığıyla aydınlatılmış balıkçı kahvelerinde, yapacak bir şey bulamayan sefersiz kalmış denizcilerin can sıkıntısıyla anlattıklarından, ya da denizi tükenmiş sesi tarazlı, kocamış deniz adamlarının usandırıcı tekrarlarının eprittiği bir örnek hikayelerinden öğrenemezdi. Karaya çıkan hikayeler ölürdü, balıklar gibi ölürlerdi, suyun hikayeleri suda yaşardı. Kendileri çıksa ruhları karaya çıkmazdı bu hikayelerin, orada kalırdı. Denizin ortasında karaya çıkanları geri çağırırlardı. Bu ancak açık denizde günler süren bir fırtına sonrasına benzeyen sükunetin yanıltıcı ümitsizliğinde, kederini içinde tutamayan bir denizcinin yok yere çıkardığı bir kavgadan öğrenilebilir. Ya da nice uykusuz gecenin sonrasında bordada uyuyakalmış birinin sayıklamalarından. Bir zamanlar can yoldaşıyken aniden birbirine düşman kesilenlerin bir gemiye sığdırmak zorunda kaldıkları güç savaşlarından. Yalnızca yelken toplayıp ağ yamayan, küpeşte tahtalarını fırçalayıp denizin ortasında bile göze batmadan yaşamayı başaranların geri çekilmişliklerindeki sessiz utkudan. Varlıklarına, yaşadıklarına inanmak için ancak denizin tehdit edici şiddetine gerek duyan has deniz adamlarının suya yazgılı bağımlılıklarından. Hem karaya kırgın hem deniz küsü olan reddedilmişlerin, itilmişlerin, savrulmuşların var güçleriyle çektikleri kürekle bütünleşen kemikli ellerinden. Şimdi anlamını yitiren bir hiç hayal uğruna zamanda gözünü, bacağını, kolunu kaptırmışların suskunluğun seyrettiği üzerinden. Hayat hep uzaklardadır sanan maceracı ruhların geleceğe ve ufka kilitlenmiş kör bakışlarından. Aynı denize ağ salan kaderi farklı hayatların sahiplerinin yüzüne, sesine, aynı fark payıyla işleyen kazançlarından ya da kayıplarından. Şimdilik atlatılmış görünen bir tehlikenin yüzleştirdiği korkunun, armağan ettiği kabuslarla başa çıkamayan genç tayfanın bakışlarına erken sinen, bir an önce karaya dönme tutkusundan. Bir gemiye sığdırılamayacak kadar çok oldukları halde, gene de bir gemiye sığdırılabilen sayıma gelmez nice batık ayrıntıdan öğrenilebilirlerdi. Bendak gemilerde insanların daha çok görülür olduğunu keşfetmişti. Karada saklanacak yer çoktu. Gene de yaşama ilişkin birçok şeyi denizlerde öğrenmişti. İki kara arası hayata mola verir gibi açıldığı denizlerdi. Açık deniz yolcuları hep bir gün bir şişe bulmayı ümit ederler. İçine mektup konmuş bir şişe. Denizin onlara bu hikayeye armağan etmesini isterler. Nitekim bir şişe bulunduğunda bulan kişiye bu kadar ait olan başka hiçbir yazı çeşidi yoktur. Ne kitaplar, ne kitabeler, ne levhalar okuyana bu kadar ait olmaz. Galiba Bendak şişenin içindeki mektup değil, şişenin kendisi olmak istemişti. Bunu karada değil, açık denizin ortasında anladı. Çok sonra, denizin yurtsuzluğuyla kendi yurtsuzluğu arasında bir ilişki kurduktan sonra, o da denizler gibi hep yabancı kıyılara uğruyor ve hiçbir kıyıda kalamıyordu. İçindeki mektubu silmiş, yalnızca denizler ortasında başı boş dolaşan avare bir şişe olmayı seçmişti. Bunun nedeni kendine de tam olarak açıklayabildiği söylenemezdi. Daha doğrusu bu durum açıklama getirilmesi gereken bir sorunmuş gibi görünmemişti gözüne. Evet, ana karaya döndüğünü, anladıkları anda neden çekip gittiğini soracaklardı onu biliyordu. Neden her şeyi terk etmişti? Hala tam bir cevabı yoktu. Söylenebilecek birçok şey ard arda sıralandığında bir cevap yerine geçebilir miydi? Bundan da emin değildi. Kendine de çok sordu olmuştu bunu. Bir dolu yanıt üretmişti ama hiçbir onu bütünüyle ikna etmeye yetmemişti. Kendi adının büyüklüğü altında gün günden ana karayı kaplayarak büyüyen şöhretinin gölgesinde, insanlar yalnızca onun şiirlerini değil yazgısını takip ediyor gibiydiler artık. Herkesin gözleriyle an be an takip ettiği bir yazgıyı hayat diye yaşamaya başlamış ve bunu istememişti. Bu bir cevap sayılabilirdi belki ama gerçeğin kendisine yetmiyordu ya da tamamına. Eskiden anakarada gittiği yeni bir şehir, bazen yeni öğrendiği bir iş ona yepyeni bir başlangıç duygusu verebiliyordu. Oysa zamanla bütün anakarayı kaplayan ünü ona gidecek bir yer bırakmamaya başlamıştı. Sevilen bunca onaylanmış bir şair olmanın yalnızlaştırıcı gücü, iç sürgününü kendisinin bile farkında olmadığı kadar erken başlatmıştı belki. Anakaranın dışında bir yerde kendine yeni bir hayat var mı diye bakmaya gitti ve bir daha dönmedi. Onun için en fazla bu söylenebilirdi. Birdenbire hiç kimse olmak istememişti. Bunu biliyordu, adının gölgesinde hayatı silmiş bir beden olmaktan yorulduğunu hissediyor. Şiirlerin altındaki imzanın gün günden hayatı yerine geçerek onu yaşamın dışına ittiğini hissediyordu. Katlanamadığı neydi? Biri olmak mı? Arkadaşlarının eskimesi mi? Zaten hiçbir zaman arkadaşı olmamıştı ki. Yalnızca içinde yaşanılan günlerin paylaşıldığı geçici dostluklardı hepsi. Başlangıçta herkes birbiri için yenidir. Meraklar ve anlatılacaklar henüz tüketilmemiştir. Yeni bir dostluğun başlangıcı sayılabilecek kadar güneşli geçer günler. Yürekler tazelikle ışır, sonra yaşam yeniden tanıdık, bildik yüzüyle çıka gelir. Bir süre sonra insan hayal kırıklıklarını hayatın gerçeği sanmaya başlar. Oysa hayatın gerçeği diye bir şey yoktur. Anlar vardır yalnızca. Hiçbir sürekliliği olmayan anlar, kıstırıldığını hissettiği kendi zamandan çıkmak için o anları bütün bir yer küreye dağıtmak istemişti belki de. Bunun için yollara vurmuştu kendini, çünkü biliyordu hayat kısabilir ama anlar sonsuzdur. Bir kez de şöyle dediğini anımsıyor: yakınlarıma anlatacaklarım tükenmişse yazacaklarım da tükenmiş demektir. İnsan kendinin eskidiğini tek başına anlamaz ki, yanındakilerle birlikte anlar. Yakınında sandıkları yakınları değildi. Anlatacaklarıyla artık ne onlar için yeniydi ne kendisi için. Bendak bunu fark ettiğinde arkasına bakmadan kaçtı. Ardında bıraktığı bilge şair Bendak'ın burada geri kalan ömrünü merak bile etmedi. Ta ki kaç yıl sonra Makra Kamaş'ta kendini tanıyan Ulsan Geyme adlı o keçe işçisi kadın karşısına çıkana kadar. Bunlar aklından geçerken birden Ulsan Geyme'yi bir uzak akraba gibi düşündüğünü fark etti. 50 yıl sonrasının Bendag'ın kim olduğunu, nasıl biri olduğunu bir tek o biliyordu. Şimdi koca ana karada. Kuşağından çıkardı parşömendeki şiir titremesine mani olamadı ellerle uzatıp imzalatmıştı bende de. Bu imzanın 50 yıl sonrası için yapılan bir sözleşmeye atılan imza olduğunu düşünüyordu şimdi. Kendini ele vermişti. İçinde sinsi bir güç, bunca yıl saklanmış olan kendisini ele vermişti. 50 yıl boyunca kaçtığınız bir yanınız birdenbire ortaya çıkıp evet ben Bendag'ım demişti. O kara uykulardan uyandığında yatağında sıtmaya tutulmuşçasına öne arkaya sallanırken adını söyler gibi söylemişti. Şimdi bundan pişmanlık duyuyordu. Bir insan en çok kendinden korkarken nereye kaçabilirdi ki? Buraya döndükten sonra ansızın ortadan kayboluşunun, hatta şiirlerinin değerinin çoktan geçmişin dedikoduların arasına karışmış olduğunu fark etmişti. Hakkında yaratılan efsane şiirin etrafına tansıklı bir aile örtmüştü. Artık saf bir yürekle okunamayacak kadar tarihle örtülmüştü üzerleri. Sanki hiçbiri artık kendisini değildi. Uzaktan parapetleri işlemeli asma köprüler görünür olmaya başlamıştı. Kente yaklaştığının ilk işaretleriydi bunlar. Nitekim şehrin biraz dışına çıkmak, kırlara açılmak, kuruluklarda gezinmek için nehir yolunu geçip azıcık uzaklaşmış kayalar, yakınlarda süren hareketli bir şehir hayatının habercileri gibiydiler. Dahası yaklaştıkça nehirden geçen ışıklı kanolarda uzaktan duyulan hafif konuşmaları, neşeli sesleriyle genç aşıklar yaşamın bir yerlerde ısrarla sürdüğünü haber veriyorlardı. Bunu bilmek iyi geliyordu Bendag'a. Ani uçuşlar yol kenarındaki koruluklara dalıp çıkan, akşam inmeden konacakları dalları, tünekleri beğenmeye çalışan yaramaz kuşların bulut dağıtan telaşlarını gözlüyordu şimdi. Kuşların hareketlerini dikkatle izlemenin çevikleştirdiği bakışlarla onlara ağaçlar arasında saklanacak bir kuytu bakınıyordu o da. Anakaraya doğru yola çıktığı denizdeyken ölmek için yurduna döndüğünü biliyordu Bendag. İç içe geçmiş denizleri bu duyguyla geçmişti. Şimdi karadaydı ve birdenbire ölmek istemediğini anlamıştı. İçinin köklerine bir yer ölmekten vazgeçmişti. Başını kaldırıp gökyüzüne baktığında tepesinde gördüğü bulutun onu gençlik dağlarından bu yana takip ettiğini düşündü. Durup baktı. Bütün ömrüne gülümser gibi gülümsedi. Böyle giderse Dılasa düzlüklerine gün doğmadan varmış. Seher kuşlarının o ünlü gün doğumu ötüşlerini kaçırmamış. İnsanın içini titreten ruhuna işleyen o göksel yankı son bir kez işitmiş olacaktı. Hele daha erken varmayı başarabilirse, belki büyük ayının, yedi yıldızın kuzeyden doğuya yavaş yavaş inişlerini bile görebilirdi. 21. ayrımın sonu, sayfa 233.